Ayrım 37.
Hasta yatağındaydı. Mehmetciğim, ben şu ya da bu ideolojiden değil, akıl sağlığından, aklı selimden yanaydım. Hep öyle oldum. Çünkü nihayet ideolojiler insanın mutluluğunu sağlamaya yönelik önerilerdir. Bu öneriler tamamen, kısmen ya da birbirlerine eklenerek kabul edilebilir, denenebilirler. Benim Müslüman solcu, aklı karışık gibi alaylı suçlamalara hedef olmamın nedeni böyle düşünmemdir. Tabii bir de ben, Türkiye'ye musallat olan sosyal patolojinin, hangi ideoloji ya da inancı benimsemiş olursa olsunlar, bireylerine musallat olan akıl sağlıksızlığının cemi olduğunu düşünüyordum. Birey toplumunun aynı zamanda nesnesi ve öznesidir. Toplum bireylerinin cemidir. Çok ağrısı vardı. Gülümsemeye çalışıyordu. Bu konuda yardımıma koşan o çok ellenmiş ata ruhu Erik Fromm'dur. O fare kapanı gibi evde çok geceler geçirdik birlikte, hele de 12 Eylül'den sonra. Usta, Türkiye'ye ne oldu? Sorardım. Türkiye insanın psikosunda, ruhunda, canında özgün işleyişine ters bir gelişme olmuş olmalı derdi Freud teorisinde. Bu, libidonun, seks içgüdüsü ya da hayatın arkasındaki ruhsal enerji, yazanın notu. Normal gelişimini tamamlayamadığı anlamını taşır. Hümanistik, insancıl psikoloji açısından baktığımda, üretime yönelik ruh halinin gelişememiş olmasından kuşkulanırım. Böyle durumlar akılcı olmayan, özellikle de zinavari, yani şöven, yıkıcı ve sömürücü tutkular yaratırlar. Gelişme doğal seyrini izlemediği için ortaya çıkan acı çekme olgusu, Türkiye insanını farkında olsun olmasın, acıdan kurtulmak, sağlığına kavuşmak, kendisini iyi hissetmek için dinamik bir çaba sarf etmeye yöneltir ki, bu çaba ülkenizin iyileşme yolundaki en önemli güvencesidir. Ne delisin Günay Rodoplu? Gülmüştü. Dinle. Türkiye insanının ve dolayısıyla toplumumuzun iyileşme çabasını sürdürmeye devam etmesinin yolu, acı çektiğinizin, bilinçli kişiliğinizin, hangi duygularınızı bastırdığının farkına varmanızdan geçer. Freud'a göre, bastırılanlar esas itibariyle cinsel arzulardır. Bize, yani hümanistik psikologlara göre, Türkiye insanı akılcı olmayan tutkularını, yalnızlık, beyhudelik duygularını, sevgiye ve üretkenliğe duyduğu iştiyakı bastırıyor. Doğru değil mi? Akılcı olmayan tutkularımızı, örneğin dini duygularımızı bastırmıyor muyuz? Türkiye insanı kadar sevgiye muhtaç kim var? Sevgiye sırtının sıvazlanmasına, ellerimiz iki yanımızda sakat gibi sarkık, ucundan tutabileceğimiz bir iş, bir dava beklemiyor muyuz? Türkiye insanının ben bilinci ancak ikinci adım atılırsa, yani nevrotik yapılanma üzerine bina edilmiş ve bu yapıyı her an yeniden doğuran yaşama biçimi değiştirilirse etkinlik kazanır, diye sürdürüyor usta. Türkiye insanı doğasının gereklilikleriyle çatışan ve acı çekmesine neden olan bastırılmış duyguların bilincine varmalı, hayatını, değer ve ideallerini değiştirmelidir. Bu Türkiye'nin toplumsal patolojisinin tedavisi için de gereklidir. Akıl sağlığı yerinde olan Türkiye'li, üretken ve yabancılaşmamış Türkiye'lidir. Dünya ile sevgi ilişkisi kuran, aklını gerçekliği nesnel olarak yakalamak için kullanan Türkiye'lidir. Kendisinin eşsiz bir bütün olduğunun idrakinde olmakla birlikte, diğer insanlarla, mesela Türk ise Kürt'le, Kürt ise Türk'le, fındık ihracatçısı ise fındık üreticisiyle, üretici ise ihracatçısıyla, tek parça olabilen, irrasyonel, otoriteye boyun eğmeyen ama vicdanının ve mantığının hakimiyetini isteyerek kabul eden, yaşadığı sürece her an yeniden doğan ve kendisine armağan edilmiş hayatın eline geçmiş en kıymetli fırsat olduğunu görebilen Türkiye'lidir. Peki böyle bir sağlıklı Türkiye'liye tekabül edebilecek sağlıklı Türkiye toplumunun yapısı ne olmalıdır diye sormalısın ki ben de her şeyden önce bir Türkiye'linin diğer bir Türkiye'linin amaçları doğrultusunda kullanılmadığı, her Türkiye'linin amacının her zaman ve istisnasız olarak kendisi olduğu. Bu surette kimsenin kullanılmadığı gibi kimsenin kendisini insani güçlerini ortaya çıkartmaktan başka bir amaçla da kullanmadığı. Benim üniversal eğitim işinde yaptığım buydu. Kendimi kullanıyordum, anlıyor musun? Bu kullanma insani güçlerimi ortaya çıkartan bir kullanma değildi. O bakımdan fevkalade sağlıksızdı. Türkiye insanın Türkiye'nin merkezi olduğu ve tüm ekonomik ve politik faaliyetin onun serpilmesine hizmet ettiği bir toplum olmalıdır demeliyim. Akıl sağlığı yerinde bir Türkiye'de tamahkarlık, sömürgenlik, mülkiyetçilik, bensevicilik gibi nitelikler daha fazla servet edinmek ya da itibar kazanmak için kullanılamamalı, kişinin vicdanı doğrultusunda hareket ediyor olması temel ve olmazsa olmaz bir nitelik olarak kabul görmeli. Oportunizm ve ilkesizlik toplum dışı ilan edilmeli. Türkiye'linin ilgilendiği toplumsal meseleler bireysel meselelere haline gelmelidir. Sağlıklı Türkiye insanının idare edilebilir ve gözlemlenebilir boyutlar dahilinde işlev görmesine, ne demek istediğimi anlıyor musun? İnsanlara yüklediğin görev onların gözlemleyebilecekleri ve halleşebilecekleri boyutlarda olmalıdır. Aksi takdirde ezilir, pasifize olurlar. Örneğin, ilkokul mezunu bir militana sosyalist teorisyenlik yüklememelisin. Devasa kütüphanelerde ise insani boyutlarda kitaplıklar olmalı. Aktif ve sorumlu bir katılımcı olmasına izin verdiği gibi, kendi hayatının efendisi olmasına da izin veren Türkiye'dir. Sağlıklı Türkiye, insani dayanışmayı vatandaşlarının birbirleriyle ilişki kurmalarını teşvik eden Türkiye'dir. Sağlıklı Türkiye, üretkenliği teşvik eden, aklı selimi yücelten ve Türkiyelilerin fıtri ihtiyaçlarını sanat ve diğer yollarla, ibadet gibi, şenlikler gibi, ifade etmelerini mümkün kılan Türkiye'dir. Adı ne olursa olsun, Türkiye'ye bu koşulları sağlayacak bir ideolojiye hiçbir itirazım olmadığı gibi, önerilen tüm sistemleri de bu kıstaslarla değerlendiririm. Faşist ya da Stalinist totaliter sistemler insanoğluna düşmandır. 20. yüzyıl kapitalizmi sistemin fıtri hastalıklarını daha da arttırmış, insanoğlunun yabancılaşmasını, otomatizasyonunu getirmiş, insanoğlunu üretim putuna köle etmiştir. Bu hastalıklarından temizlenebilirse, revize edilebilirse, kapitalist de olurum ki, hemen söyleyeyim, mümkündür. Teknoloji ve iletişimdeki akıl almaz ilerleme, bilgi çağı insanoğlunu bir kez daha sistemin merkezine oturtabilir. Bütünüyle otomasyon mümkün olabilir. İşçi sınıfı ortadan kalkabilir. İnsanoğlu her gün yeniden doğmayı göze alabilirse bir ideolojiden ötekine geçebilir, öyle değil mi? Ama insan ırkının geçirdiği tecrübelerin ışığında bu aşamada bugün halen tek yapıcı çözüm, ekonomik ve toplumsal sistemimizi, insanın kendisinin dışındaki bir takım amaçlara alet edilmesini önleyecek şekilde yeniden düzenlemeyi amaçlayan, beşeri dayanışmayı, aklı selimi ve üretkenliği ilerletecek bir toplumsal düzen yaratmaya çalışan sosyalizmdir. Bunu sosyalizmi uyguladıklarını söyleyen ülkelerin günümüzdeki perişanlığına rağmen söylüyorum. Sosyalist Günay Rodoplu işte bu gerçekten şaşırtıcıydı. İlahi Mehmetçiğim diye içini çekti. Bir düşünsene, Müslüman olup da sosyalist olmamak mümkün müdür? Marksist, sosyalizmin üzerine inşa edildiği iki kaziyeden yola çıkıyordu. Üretim araçlarının ve dağıtımın sosyalleştirilmesi ve merkezi planlı ekonomi. Marx ve ondan önceki sosyalistler, bu hedeflerin gerçekleşmesi halinde insanlığın yabancılaşmadan kurtulacağından, bunu neredeyse otomatik bir biçimde kardeşliğin ve adaletin hakim olduğu sınıfsız bir toplumun izleyeceğinden emindiler. İnsanoğlunun dönüşmesi için işçi sınıfının iktidara seçimli olmazsa silahla gelmesi ve planlı ekonomiyi kurmaları yeterli olacaktı. Marksist sosyalistlerin varsayımlarının doğru olup olmadığını tartışmak bugün artık abesle iştigal. Planlı ekonominin verimli olup olmadığı bir yana, esas önemli olan işçi sınıfının iktidarının özgür, kardeşçe ve yabancılaşmamış bir toplum yaratmaya yeterli olmadığı da ortaya çıktı. Tersine, planlı ekonomi, kapitalizm hatta faşizmden daha da sıkı emir kumanda zinciri ve tahakkümle sonuçlandı. Şimdi tabii sosyalleştirilmiş ve planlı ekonominin Sovyetler Birliği'nde gerçekleştirilmiş olması, Sovyetlerin sisteminin Marx'ın anladığı sosyalizm olduğu anlamına gelmez. Ama şu anlama gelir. Marx ve Engels'in mülkiyetin el değiştirmesinin ve planlı ekonominin görmek istedikleri toplum ve beşeri değişikliği yaratmaya yeteceği şeklindeki düşünceleri hatalıydı. Öte yandan Marksist sosyalizmin planlı ekonomi ve üretim araçlarının sosyalleştirilmesi dışında bazı talepleri vardı ki bunlar Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde hiçbir zaman gündeme gelmedi. Bunlardan en önemlisi devletle ilgili olanıdır. Marx sosyalizmin devletin küçülüp kaybolmasını getireceğini hesaplıyordu. Ama böyle olmadı. Tersine, bugün Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde devlet kapitalist ülkelerin devletlerinden çok daha güçlüdür. İnsanların yabancılaşmadan kurtulacağından, bunu neredeyse otomatik bir biçimde, kardeşliğin ve adaletin hakim olduğu sınıfsız bir toplumun izleyeceğinden emindiler. İnsanoğlunun dönüşmesi için işçi sınıfının iktidara, seçimle olmazsa silahla gelmesi ve planlı ekonomiyi kurmaları yeterli olacaktı. Şimdi söyleyeceğimden gurur duymuyorum ama Rodoplu'nun canını yakmak için ortaya çıkan bu fırsatın üzerine atladım. Silahı yadırgamazsın değil mi? Ne de olsa eli kılıçlı sahabenin çocuğusun. Öfkeliydim, anlıyor musunuz? Ben çayana silaha dayanamadığım için sahip çıkamamıştım. Birkaç saniye kadar duraladı hepsi bu. İnsanın çözülemez bir belaya çatabileceğini anlamayacak kadar naif değilim Mehmetciğim diye fısıldadı. Mahatma Gandhi filan olamam. Kabullenmektense ölmeyi yeğlediğim durumlar olduğunu bildiğim sürece kurşunun erdemini nasıl yok sayarım. Öyleyse Yasemin'i yalnız bırakmamı kınıyorsun. Az biraz düşündü. Hayır, o aşamada teknolojinin avadanlıklarına kapılmadığın için seninle ancak gurur duyarım. Konuştuğunda sesi düşünceliydi. Bak canım, söylemeye çalıştığım şu. Marx'ın sosyalizm kavramının ana fikri, uygarlığın amaç ve hedefinin insana insanın duygusal ve entelektüel güçlerine, eşyaların yani sermayenin, hayata yani emeğe, hizmet etmesi ve yaşayanın ölü olanın boyunduruğuna girmemesiydi. Oysa birey ve bireyin insani nitelikleri dünyanın hiçbir yerinde Sovyetlerde olduğu kadar aşağılanmadı. Aslına bakarsan Sovyet deneyimi öylesine dehşet verici ki, başta İngiltere olmak üzere dünyanın dört bir tarafındaki sosyalistler dayak yemiş gibi oldular. Doris Lessing'i Altın Defterini oku. Bir kısmı hala sosyalizm diyor ama sahiden inandıklarından değil de inatlarından ya da gururlarını kırmak istemediklerinden. Oysa sosyalizmin insani ve ahlaki iştiyakları milyarlarca insanın hala hedefidir. Ve demokratik sosyalizme bugün 19. yüzyıldakinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Marx'ın yenilgisinin hatta belki bu kadar popüler olmasının da nedeni mülkiyeti ve paranın insan hayatındaki rolüne bir burjuva kadar çok önem atfetmiş olmasındadır. Marksistlerin dışındaki sosyalist düşünce ekolleri, mesela Owen'cılar, sendikacılar, anarşistler, lonca sosyalistleri bu tuzağın farkındaydılar. Onların temel meselesi emekçinin toplumsal ve insani konumuydu. Örneğin, cemaat sosyalizmi diye bir kavrama yöneliyorlardı. Cemaat sosyalizminin amacı çalışan herkesin aktif ve sorumlu bir katılımcı, yapılan işin anlamlı, sermayenin çalışanı değil, çalışanın sermayeyi istihdam ettiği bir endüstriyel düzenleme gerçekleştirmektir. Cemaat sosyalistleri mülkiyet sorunundan çok iş örgütlenme biçimleriyle, İnsanlar arası ilişkilerle uğraştılar. İkinci Dünya Savaşı gibi bir süreçte Fabianistlerin Viva la Muerte sayfa 148 yazanın notu. Başkanlığını yapan Kohl'ü düşün. Asla yapamayacağım bir şeyi öneriyormuşçasına sıtkındı. Sonuçları ne olursa olsun özgürlük üzerinde ısrar etmek zorundayız dedi. Ne yazık, ne yazık. Ben Kazancakis'in kahramanının papaza yaptığı gibi Fethullah Hoca'ya bizimle gel diyemiyorum. Memduh amcanın Şehmelo bilmem kimine de diyemiyorum. O utanıyordu da bizimle gel diyemiyordu. Benim ise elimi kolumu bağlayan cehalet. Kazancak isim kahramanı ne diyordu hatırlıyor musun? Mesih, Mesih gelecek. Gelecek ve partizanların başına geçecek. Bir daha çarmıha gerilmeyecek. Gökyüzü ve yeryüzü birleşecek bundan böyle. Benim Mehdi'den bahsedecek halim yok, anlıyor musun? Biz Türkler daha oraya gelmedik. Mehdi dedim mi ille de Kubilay'ın katili olacak. Ama yine de her zaman ilkel komünizmin üstünde parlayan Hilal'den yana oldu. Benim ilkel komünizmim de ateist, Marksizm değil, anlıyor musun? Şiranlarla yaşıyor, Şiranlara yardım ediyor, gücüm yettiği kadar bu düzenin yıkılmasına katkıda bulunuyordum. Ama konuşmuyor, italikliyordum. İçimi paralayan bu sırrı kendimde gizliyordum. Tıpkı Kazancakis'in çömezi gibi, ben de Bin Ali'yi dinliyordum. Bu adamlar nefret dolu diye haykırıyordu. Öteki sesim, öldürülüyorlar, öldürüyorlar. Umut besliyor ve nedenini bilmiyorlar. Sen biliyorsun Günay Rodoplu, kalk ve konuş. Konuş onlarla. Kazancakis'in adamı gibi yerimden kalkıp kayanın üstüne çıkmadım elbet. Tepeden tırnağa silahlı, göğsü fişeklerle dolu onlarca partizan sarmadı etrafımı. Tekbir de getirmedim. Ama denizin Mahir'in adı geçtiğinde Allah rahmet eylesin dedim. Kahkahayı koyuverdiler. Hayır, efendilik ediyorum, kahkahayı değil, istiskali, nefretlerini koyuverdiler. Tıpkı Kazancakis'in adamı gibi yüreğime zırh geçirdim ama iki sözcükten çok söyleyemedim. Bir aşağılama tufanı koptu. Din bataklıktır, halkın afyonudur. Beni dövdüler. Gerçekten, Şiran beni dövdü. Ellerinden kurtulup kaçtım, başka bir dağa çıktım. De ki Ziganalara, orada da aşağılandım. Dayak yedim, bu defa da Şafak Özden beni öldürdü. Ama Allah bana yardım ediyor, ellerinden kurtulabiliyorum. Fiziğimi kollayabilirsem yaşayacağım, anlıyor musun? Çünkü ele geçmez bir kalem var. Ülkücü Selahattin'e rağmen, komünist Şiran'a rağmen, sosyal demokrat Şafak'a rağmen ele geçmez bir kalem var. Ben orada oturuyorum. Kazancakis, Hazreti İsa derdi ama o daha iyisini bilmiyordu. Ben biliyorum. Kelimelerle alay etmeyi, kaderi kollamayı biliyorum. Ekmeği, talihsizliği, neşeyi ve onursuzluğu paylaşmayı biliyorum. Her neyse, sevgili arkadaşım, bunlar sana sıkıcı gelir. Dediğim gibi, insan sevgisi filan değil, özgürlük üzerinde ısrar etmek zorundayız. Marksist doktrin bu kavramı bir kenara itti. Çünkü Marx ve Engels, özgürlüğü sadece siyasi öz yönetim olarak gördüler. Oysa özgürlük çok daha geniş düşünülmeliydi. Özgürlük kavramı insanın sadece bağımsız bir devletin yurttaşı değil, aynı zamanda endüstriyel toplumun ortağı olduğu düşüncesini de içermeliydi. Oysa Marx, Engels ikilisi hayatın sadece maddesel yönünü vurgulayan, bürokratik reformcu sonuç olarak iyi yiyen, iyi barınan, iyi giyinen ve kendilerinden daha büyük bir makineye, devlete makinalardan oluşan bir toplumun erdemine inanır oldular. Oysa sosyalizmin hedefi olan sahici özgürlük, insanı bir problem ya da ilah olarak değil, insan olarak ele almak suretiyle hareket özgürlüğü sağlayacak, ekonomik baskıya karşı bağımsızlık sağlayacak özgürlüktür. Bu bizde zaten vardır, anlıyor musun? Kemal Tahir'e rahmet olsun, paraya müdahale etmemek, Anadolu insanının mayasında vardır. Söyle bana, nasıl becerdiniz de bu işi bu kadar rezil ettiniz? Bizden daha kolay sosyalist olacak bir toplum var mıydı? Bir bardak su istedi, verdim, içti. Hayatın aslını bırakıp siyasetle uğraştınız dedi. Oysa siyasi özgürlük hemen her zaman bir yanılsamadır. Haftanın 6 hatta 7 günü ekonomik boyunduruk altında yaşayan bir insan 5 yılda bir gün oy vererek özgürleşmez bir tanem. Özgürlük sokaktaki insan için bir anlam ifade edecekse endüstriyel özgürlüğü içermelidir. Hangi siyasi sistem altında olurlarsa olsunlar, emekçiler kendilerini otonom bir emekçi cemaati olarak göremedikleri sürece köle kalacaklardır. Ücret kölesini ferdi işverenle olan aşağılık ilişkisinden kurtarmak yetmez. Devlet sosyalizmi de emekçiyi en az o kadar incitici istibdatın boyunduruğuna terk eder. Endüstride öz yönetim, siyasi özgürlüğün bir eki değil, habercisidir. Bak, biz sinema endüstrisinden üniversiteye kadar her yerde zincirlerle bağlanmış durumdayız ve zincirlerimizi koça ya da devlete köle olmanın aşağılık bir şey olduğunu hissetmedikçe kıramayacağız. Uygarlığın patolojisi çok sayıda insanın maddesel yoksulluğu değil, özgürlük ruhunun ve özgüvenin kaybıdır. Dünyayı değiştirecek olan başkaldırı reform doğuracak iyilikten değil, kazancak isin toprağı bol olsun dediği gibi özgür olmak iştiyakından fışkıracaktır. İnsanlar birbirleriyle bağımlı olduklarının bütünüyle bilinci içinde ama kendi adlarına hareket ettikleri zaman özgür olacaklardır. Şu halde devrimciler işçilere, bakın Yeniköy yalılarında kimler oturuyor, Yeniköy'de oturmak sizin de hakkınız değil mi diye yaklaşacaklarına, yoksulluk insanın köle olduğunun işaretinden başka bir şey değildir. Yoksulluktan kurtulmak için patronlarınıza sığınmaktan vazgeçmeli, kendinize güvenmelisiniz diye yaklaşmalıdırlar. Aksi takdirde yani insanların efendisi olacak bir insan ya da kurum olduğu sürece ücret köleliği son bulmayacaktır. Ücret köleliği çalışanların özgürlüğü rahatlarına tercih ettikleri zaman biter. Memurlar salla başını al maaşını tembelliğinden kurtuldukları zaman biter. Etrafına bak, görmüyor musun? Yeniköy'deki yalılarda Şiran otursa ne olur, Şarıktar'a otursa ne olur? Eğer insanların ezici çoğunluğu devlete ya da tekil patronlara kendilerini geliştirmelerine imkan vermeyecek şekilde çalışmaya, fiziki ya da zihinsel kapasitelerini paylaşmadıkları, kullanımda söz sahibi olmadıkları, kar için satmaya devam edeceklerse ne değişecek? Moskova merkezi ısıtma tesisatının borularında cirit atan sıçanlarla uğraşmak dururken, Sputnik'e para yatırdıklarında Sovyet emekçilerine sordular mı? Tatminsizlikle kaydı, iç sıkıntısı, beyhudelik duygusu, coşkusuzluk, mutsuzluk, hayatın anlamsız olduğu inancı, özetle, arabesk son bulacak mı? Hayır, sadece üstü örtülecek. Ya da insanlar bir takım kaçış yolları arayacaklar. Mesela daha çok para, güç, itibar isteyecekler ki içlerindeki boşluğu doldurabilsinler. Dinle bak. Sokaktaki adam asgari ölçüde uygar bir yaşam sağlamak için değil, 5 kuruşluk çıkarı için köle olmaktan utandığı zaman sosyalist olacaktır. Kitleri zaptırapt altına almalıyız. Kitleri çalışanlarına devretmeliyiz. Anlıyor musun? Doğrudan yönetim. Devletleştirme değil, özelleştirme. Ve hemen şimdi. Çünkü insan emeğinin mahsulünün keyfini çıkarmalıdır. Çünkü insan kendisini geliştirebilmelidir. Çünkü insan diğer insanlarla yapıcı ilişki kurabilmelidir. O Amerikalı kadının, Claire Bishop'un dediği gibi, meta medeniyetinden insan medeniyetine geçebilmeliyiz.